Günaydın dedi küçük prens.
Günaydın
dedi demiryolu makasçısı. Burada ne arıyorsunuz diye sordu küçük prens.
Binlerce yolcunun gitmek istedikleri yöne gitmelerini sağlıyorum
dedi makasçı.
Trenlerin kimini sağa kimini sola gönderiyorum.
Gök gürlemesini andıran bir sesle geçen ışıklı bir ekspres treni makasçının kulübesini sarstı. Ne kadar da hızlı gidiyorlar dedi küçük prens. Neyin peşindeler?
Bunu o trenin makinisti bile bilemez
dedi makasçı. Yine pırıl pırıl ışıklı bir ekspres. Bu kez ters yöne hızla geçti. Bu kadar çabuk mu dönüyorlar diye sordu küçük prens.
Yo. Bu başka
dedi makasçı.
Bu bir tür değişim.
Bulundukları yerde mutlu değiller mi diye sordu küçük prens.
Kimse bulunduğu yerde mutlu değildir
dedi makasçı. Üçüncü bir trenin gök gürültüsünü andıran bir sesle geldiğini duydular. Daha önce geçenleri mi kovalıyorlar diye sordu küçük prens yine.
Hiç kimseyi kovalamıyorlar
dedi makasçı.
Uykudalar şimdi. Uykuda değillerse bile esniyorlardır. Yalnızca çocuklar burunlarını cama dayamışlardır.
Yalnızca çocuklar neyin peşinde olduklarını biliyorlar dedi küçük prens. Paçavradan bir bebekle saatlerce oynarlar. Ve o bebek çok önemli olur onlar için. Ve eğer birisi onu ellerinden almaya kalkarsa ağlarlar.
Şanslılar
dedi makasçı. Günaydın dedi küçük prens.
Günaydın
dedi tüccar. Susuzluk giderici haplar satan bir tüccardı bu. Haftada yalnızca bir hap yutuyordunuz ve hiç susamıyordunuz. Bunları neden satıyorsunuz diye sordu küçük prens.
Çünkü çok zaman kazandırıyor
dedi tüccar.
Uzmanlar hesaplamışlar. Bu haplarla haftada 53 dakika kazanılıyor.
Peki ne yapacağım o 53 dakikada?
Ne istersen.
Bana sorarsanız dedi küçük prens. Dilediğimi yapacağım bir 53 dakikam varsa bir su kaynağına doğru gönlümce yürümeyi seçerim.
Çölde kazaya uğradığımdan bu yana 8 gün geçmişti. Tüccarın öyküsünün sonunu dinlerken son yudum suyumu içiyordum. Evet dedim küçük prense. Anlattıkların çok hoş ama ben hala uçağımı onaramadım. İçecek bir şeyim de kalmadı. Doğrusu ben de gönlümce bir su kaynağına yürümeyi isterdim.
Dostum olan tilki.
Sevgili küçük adamım, bu işte tilkinin bir ilgisi yok.
Neden?
Çünkü susuzluktan ölmek üzereyim de ondan. Söylediğimi anlamıyordu.
Dost edinmiş olmak iyi bir şeydir
dedi yanıt olarak.
Ölmek üzere olsa bile insan. Örneğin ben bir tilkiyle dost olduğum için çok mutluyum.
Durumu anlamıyor diye düşündüm. Hiç susamıyor, hiç acıkmıyor ki. Biraz güneş yetiyor ona. Ama dimdik bana bakarak düşündüklerimi yanıtladı.
Ben de susadım. Hadi bir kuyu arayalım.
Bezginlikle elimi salladım. Koskoca çölde rastgele kuyu aramak saçmaydı. Yine de yürümeye başladım. Birkaç saat konuşmadan yürüdük. Gece oldu ve yıldızlar çıktı. Susuzluk biraz başımı döndürüyordu. Rüyadaymışım gibi baktım yıldızlara. Birden küçük prensin son söylediği çınladı kafamın içinde. Demek sen de susadın dedim. Sorumu yanıtlamadı. Yalnızca
su yürek için de iyidir
dedi. Bir şey anlamamıştım ama sustum. Onu sorguya çekmenin bir işe yaramayacağını biliyordum. Yorulmuştu, oturdu. Ben de yanına oturdum. Bir süre sessizlikten sonra yine konuştu.
Buralarda görünmeyen bir çiçek sayesinde yıldızlar güzel.
Evet, güzel diye yanıtladım. Sonra da önümüzde uzanan ay ışığının aydınlattığı kum tepelerine çevirdim başımı.
Çöl güzel
diye ekledi küçük prens. Doğruydu. Çölü her zaman severdim. İnsan çölde bir kum tepesine oturduğunda hiçbir şey görmez, hiçbir şey duymaz. Ama yine de o sessizliğin içinde bir şeyler soluk alıp veriyor, bir şeyler parıldıyor gibidir.
Çölü güzel yapan,
dedi küçük prens,
bir yerlerde bir kuyuyu gizliyor olması.
Şaşkınlıkla baktım. Kumlardan yayılan gizemli ışığın nedenini anlamıştım birden. Çocukken yaşadığımız eski evin altında bir hazinenin gömülü olduğunu söylemişlerdi bize. Doğrusu kimse tam olarak nerede olduğunu bilmiyordu. Hatta belki kimse araştırmamıştı bile ama o evin büyüsüydü o. Yüreğimin derinliklerinde bir sır saklıyordu. Doğru dedim küçük prense. Ev, yıldızlar, çöl. Onları güzel yapan gözle görülmeyen şeyler.
Tilkimle aynı fikirde olmana sevindim,
dedi küçük prens. Küçük prens uykuya dalarken onu kucağıma alıp yine yola koyuldum. Çok etkilenmiştim. Duygularım karmakarışık olmuştu. Çok narin bir hazine taşıyor gibiydim. Hatta sanki dünyada ondan daha narin bir şey yoktu. Ay ışığının aydınlattığı soluk alnına, yumulu gözlerine, rüzgarın uçuşturduğu saçına baktım ve şöyle söyledim kendi kendime. Şu anda gördüğüm yalnızca bir kabuk. Asıl önemli olan gözle görünmüyor. Dudakları belli belirsiz bir gülümsemeyle aralanırken kendi kendime şunları söylüyordum. Küçük prensin beni en çok etkileyen yanı, uykudayken bile çiçeğini, tüm varlığını bir lambanın ışığı gibi aydınlatan bir gülün hayaline olan bağlılığı. Şimdi onu daha da narin hissediyordum. Onu korumak, sakınmak istiyordum. Sanki hafif bir esintinin söndürebileceği küçücük bir alevdi. Gün doğarken kuyuyu buldum.
İnsanlar,
dedi küçük prens,
neyin peşinde olduklarını bilmeden ekspres trenlere binip oradan oraya telaşla gidip geliyorlar.
Ve ekledi.
Boşuna bir uğraş.
Bulduğumuz kuyu büyük sahranın kuyularına benzemiyordu. Sahranın kuyuları kumda bir deliktir yalnızca. Bu kuyu köy kuyusu gibiydi. Ama çevrede köy falan yoktu. Rüya görüyorum sandım. Çok garip, dedim küçük prense. Çıkrık, kova, ip. Her şey kullanılmaya hazır. Güldü. İpi yakalayıp çıkrığı döndürdü. Çıkrık rüzgarın uzun bir süre için unuttuğu eski bir yel değirmeni gibi inledi.
Duyuyor musun?
Dedi küçük prens.
Kuyuyu uyandırdık. Şarkı söylüyor.
Kendini yormasına gönlüm razı gelmedi. Bana bırak, dedim. Sana ağır gelir. Kovayı çekip kuyunun kıyısına koydum. Yorgun. Ama suyu çıkardığımdan dolayı da mutluydum. Çıkrığın sesi kulaklarımdaydı. Hala çalkalanan suda güneşin ışığı oynaşıyordu.
İşte bu suya susadım,
dedi küçük prens.
İçmek istiyorum. Biraz verir misin bana?
Ne istediğini anlamıştım. Kovayı dudaklarına eğdim. İçerken gözlerini kapamıştı. Tatlı bir şölendi bu. Sıradan bir susuzluk gidermek olmadığı kesindi. Yıldızların altındaki yolculuğun, çıkrığın sesinin ve kollarımdaki yorgunluğun da payı vardı bu tatlılıkta. Yüreğe iyi gelen bir yanı vardı. Armağan gibi. Çocukluğumdaki Noel ağacı gibi. Hep birlikte söylediğimiz yeni yıl şarkıları. Gülen yüzlerin yumuşaklığı da aldığım armağanları böyle ısıtırdı işte.
Yaşadığım yerdeki insanlar,
dedi küçük prens.
Bir bahçede 5000 gül yetiştiriyorlar. Ama asıl aradıklarını bulamıyorlar yine de.
Bulamıyorlar, diye yanıtladım.
Ve aradıklarını tek bir gülde ya da birazcık suda bulabilirler.
Doğru, dedim. Küçük prens ekledi.
Ama gözler kör. Yüreğiyle bakmalı insan.
Suyu içtim. Ferah bir soluk aldım. Gün doğarken kum bal rengindedir ve bu bal rengi de beni mutlu ediyor. Öyleyse içimdeki bu keder nedendi?
Sözünü tutmalısın,
dedi küçük prens hafifçe yanımda otururken. Ne sözü?
Canım, şu kayanın içindeki ağızlık. Çiçeğimden sorumluydum biliyorsun.
Cebimden çizimleri çıkardım. Küçük prens yine hepsine baktı ve güldü.
Baobabların lahanaya benziyorlar.
Öyle mi? Ben de ne kadar övünüyordum baobablarımla.
Tilkinin kulakları da boynuz gibi. Çok da uzun.
Haksızlık ediyorsun küçük prens. Ben fili yutmuş boğa yılanının içeriden ve dışarıdan görünümü dışında resim çizmeyi öğrenmedim ki.
Çocuklar anlarlar bence,
dedi küçük prens. Bunun üzerine ağzın resmini çizdim. Ona verirken içim burkuldu. Benim bilmediğim tasarılarım var galiba, dedim. Yanıt vermedi. Onun yerine,
biliyor musun,
dedi.
Yarın gelişmenin yıl dönümü olacak.
Biraz sustuktan sonra ekledi.
Şuraya inmiştim.
Birden kızardı. Ve bir kez daha. Nedenini bilmeden tuhaf bir üzüntüye kapıldım. Aklıma da bir soru takılmıştı. Öyleyse en yakın yerleşim merkezine 1000 kilometre uzakta sana ilk rastladığım o sabah. Öyle yapayalnız dolaşırken yolunu yitirmiş değildin. İniş yaptığın yere geliyordun. Küçük prens yine kızardı. Birazcık duraksayarak ekledim. Yıl dönümü yüzünden belki de. Küçük prens yine kızardı. Sorularıma yanıt vermiyordu ama kızarmak biraz da evet demek anlamına gelmez mi? Korkarım ki, diye söze başladım. Ama beni susturdu.
İşinin başına dönmelisin. Çalışmalısın. Seni burada bekleyeceğim. Yarın akşam yine gel.
Rahatlamamıştım. Tilkiyi hatırladım. İnsan evcilleştirilmeyi kabul etti mi biraz gözyaşını da gözü almalı. Ertesi akşam işimi bırakıp geldiğimde Küçük Prens'i duvarın üzerine oturmuş. Ayaklarını sallarken gördüm. Bir yandan da
"Yanlış hatırlıyorsun, burası değil."
diyordu. Birisi ona yanıt veriyor olmalıydı ki yine
"Evet evet bugün ama burası değil."
dedi. Duvara doğru yürüdüm. Henüz kimseyi görmemiştim. Ama Küçük Prens yine
"Aynen öyle."
dedi.
"Kumda ayak izlerimin başladığı yeri göreceksin. İşte orada. Bekle beni. Bu gece geleceğim."
Duvardan 20 metre uzaktaydım. Hala kimse gözükmüyordu. Bir sürü sustuktan sonra Küçük Prens yine konuştu.
"Zehirin etkili mi? Bana fazla acı çektirmeyeceğine emin misin?"
Olduğum yerde kala kaldım. Yüreğim parça parçaydı ama hala bir şey anlamıyordum.
"Şimdi git,"
dedi Küçük Prens.
"Duvardan inmek istiyorum."
O zaman duvarın dibine baktım. Bakar bakmaz da yerimden sıçradım. Önümde Küçük Prens'in tam karşısında insanı 30 saniyede öteki dünyaya yollayacak sarı yılanlardan biri duruyordu. Tabancamı çıkarmak üzere elimi cebime atarken geriye sıçramaktan kendimi alamadım. Ama çıkardığım ses üzerine yılan hafif metalik bir ses çıkararak hiç acele etmeden suyu kesilen bir fıskiye gibi küçülüp kayaların arasında kaybolup gitti. Tam zamanında duvara sıçrayıp küçük adamımı kollarıma aldım. Yüzü kar gibi bembeyazdı. "Ne oluyor?" diye bağırdım. "Neden yılanla konuşuyorsun?" Hep boynunda duran altın sarısı atkısını gevşettim. Şakaklarını ıslattım ve biraz su verdim. Ona soru sormanın sırası değildi. Yüzüme çok ciddi baktı ve kollarını boynuma doladı. Yüreği vurulmuş. Ölmek üzere olan bir küçük kuşun yüreği gibi çarpıyordu.
"Uçağın motorundaki arızayı bulmana sevindim,"
dedi.
"Artık evine dönebileceksin."
"Bunu nereden biliyorsun?" Ben de tam hiç beklemediğim bir anda motoru tamir etmeyi başardığımı söylemeye geliyordum. Sorumu yanıtlamadı. Onun yerine ekledi.
"Bugün ben de evime dönüyorum."
Sonra üzüntüyle
"Çok daha uzak, çok daha zor,"
dedi. Olağan dışı bir şeylerin olduğunun farkındaydım. Küçücük bir çocukmuş gibi kollarımda tutuyordum onu ama bana öyle geliyordu ki hızla korkunç bir uçuruma doğru gidiyordu ve onu kurtarmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Bakışları çok uzaklarda bir yere bakıyormuş gibi donuklaşmıştı.
"Koyunum var artık. Kutusu ve ağızlığı da var."
Acıyla gülümsedi. Uzun süre bekledim. Yavaş yavaş canlandığını fark ediyordum. "Küçük adamım," dedim. "Korkuyorsun sen." Korktuğu kesindi. Ama hafifçe güldü.
"Bu akşam daha çok korkacağım."
Buz gibi hissettim kendimi yine. Onarılmayacak, geri getirilmeyecek bir şeyin sezgisiyle. Onun gülüşünü bir daha hiç duymayacak olmayı kaldıramayacağımı biliyordum. Benim için çölün ortasında bir tatlı su kaynağıydı o. "Küçük adam," dedim. "Gülüşünü duymak istiyorum yine ama o..."
"Bu gece tam bir yıl olacak,"
dedi.
"Yıldızım bir yıl önce dünyaya indiğim yerde. Tam tepemde olacak bu gece."
"Küçük adam, ne olur bunun yalnızca kötü bir düş olduğunu söyle bana. Şu yılanla konuşmanın, buluşmanın yerinin ve yıldızların falan..." Ama yakarışıma kulak asmadı onun yerine.
"Evet, biliyorum. Asıl önemli olan gözle görünmeyendir,"
dedi. "Evet, biliyorum."
"Çiçekle olduğu gibi tıpkı. Bir yıldızla yaşayan bir çiçeği seviyorsanız, geceliğin yıldızlara bakmak hoştur. Bütün yıldızlar çiçek açmış gibidir."
"Evet, biliyorum."
"Su için de öyle."
"Evet, biliyorum."
"Çıkrık ve ip sayesinde vermiş olduğun su müzik gibi geldi bana. Hatırlıyor musun?"
"Evet, biliyorum."
"Ve geceleri gökyüzüne bakarsın. Her şeyin çok küçük olduğu gezegenin yerini gösteremem sana. Belki böylesi daha iyi. Yıldızım senin için herhangi bir yıldız olsun. Böylece gökyüzündeki bütün yıldızlara bakmayı seveceksin. Hepsi senin dostların olacak. Hem sana bir armağan vereceğim."
Sonra yine güldü. "Sevgili Küçük Prens, bu gülüşünü çok seviyorum."
"İşte bu benim armağanım. Yalnızca bu suyu içtiğimiz zamanki gibi olacak."
"Ne söylemek istiyorsun?"
"Yıldızlar bütün insanların,"
diye yanıtladı.
"Ama her insan için aynı değiller. Yolcular için yıldızlar yol gösterici. Ötekiler için yalnızca gökyüzündeki pırıltılar. Bilim adamları için hepsi birer problem. İş adamı için zenginlik. Ama bütün yıldızlar sessiz. Sen, yalnızca sen yıldızlara herkesten farklı sahip olacaksın."
"Ne söylemek istiyorsun?"
Ben yaşıyor olacağım. Ve geceliğin gökyüzüne baktığında bütün yıldızlar gülüyor gibi olacak. Yalnızca senin gülen yıldızların olacak.
Sonra yine güldü.
Ve üzüntün hafiflediğinde zaman bütün acıları hafifletir. Beni tanımış olmak hep seni mutlu edecek. Dostum olarak kalacaksın. Benimle gülmek isteyeceksin. Bunun için de arada bir pencereni açacaksın.
Evet.
Dostların gökyüzüne bakıp bakıp güldüğünü görünce çok şaşıracaklar. Onlara yıldızlar hep güldürür beni diyeceksin. Deli olduğunu düşünecekler. Sana nasıl bir oyun oynadığımı görüyorsun.
Sonra yine güldü.
Sanki sana yıldızlar yerini gülmesini bilen bir sürü küçük çan vermişim gibi olacak.
Ve yine güldü. Sonra birden yüzü ciddileşti.
Bu gece biliyorsun gelme.
Hayır, seni bırakmayacağım dedim.
Acı çekiyormuş gibi bakacağım. Biraz da ölüyormuşum gibi. Evet öyle. Bunu görmeye gelme. Görmeye değmez.
Seni bırakmayacağım.
Dinle beni. Biraz da o yılan yüzünden. Yani seni sokmasını istemem. Yılanlar kötü niyetli yaratıklardır. Bu da seni yalnızca zevk için sokabilir.
Seni bırakmayacağım. Ama bir düşünce onu rahatlatmıştı.
İkinci kez sokmaya zehirleri kalmıyor ki.
O gece yola çıktığını görmedim. Hiç ses çıkarmadan kalkıp gitmişti. Ona yetiştiğimde çabuk ve kararlı adımlarla yürüyordu. Beni görünce...
Demek geldin.
Dedi yalnızca. Elimden tuttu. Hala endişeliydi.
Gelmemeliydin. Acı çekeceksin. Ölmüşüm gibi olacak ama ölmeyeceğim.
Bir şey söylemedim.
Anlamalısın. Çok uzak. Bu gövdeyi oraya taşıyamam. Çok ağır.
Bir şey söylemedim.
Atılmış eski bir deniz kabuğu gibi olacak. Bunda üzülecek bir şey yok.
Hiçbir şey söylemedim. Cesareti kırılmıştı. Son bir çaba daha gösterdi.
Biliyor musun? Çok hoş olacak. Ben de yıldızlara bakacağım. Bütün yıldızlar çıkırıp aslanmış kuyular gibi olacak. Bütün yıldızlardan içmem için tatlı sular akacak.
Diyecek hiçbir şeyim yoktu.
Harika olacak. Senin tam 500 milyon küçük çanın olacak. Benim de 500 milyon su kaynağım.
Artık susmuştu. Çünkü ağlıyordu.
İşte burası. Bırak yalnız gideyim.
Ve oturdu. Korkuyordu. Sonra yine...
Biliyor musun?
Dedi.
Çiçeğim. Ondan ben sorumluyum. Ve o çok güçsüz. Çok saf. Kendini savunmak için 4 işe yaramaz dikeni var.
Ben de oturdum. Ayakta duracak halim kalmamıştı.
İşte. Hepsi bu.
Biraz daha durakladı. Sonra ayağa kalktı. Bir adım attı. Ben kımıldayamadım. Ayak bileğinin dibindeki sarı bir parıltıdan başka hiçbir şey görülmedi. Bir an hareketsiz kaldı. Çığlık atmadı. Bir ağaç gibi yavaşça devrildi. Kuma düştüğü için hiç ses çıkmamıştı. Ve 6 yıl geçip gitti bile. Bu öyküyü kimseye anlatmadım. Döndüğümde beni karşılayan dostlarım beni hayatta gördüklerinden dolayı mutluydular. Ben üzgündüm ama onlara yorgunum dedim. Üzüntüm biraz hafifledi artık. Yani tümüyle geçmedi ama onun gezegenine döndüğünü biliyordum. Çünkü gün doğduğunda gövdesini bulamadım. Ve geceleri yıldızları dinlemeyi çok seviyorum. Sanki 500 milyon çan gibiler. Yalnız hala aklıma takılan bir şey var. Koyunu için ağızlık çizdiğimde ağızlığı bağlayacak kayışları çizmeyi unutmuştum. Ağızlığı koyunun ağzını asla bağlayamayacak. Bu yüzden orada neler olduğunu çok merak ediyorum. Belki de koyun çiçeği yedi. Bazen kendi kendime tabii ki hayır diyorum. Küçük prens her gece çiçeğin üzerine cam fanusunu kapatıyor. Gündüzleri de koyununa göz kulak oluyordur. O zaman mutlu oluyorum. Yıldızların gülüşleri çok hoş geliyor. Ama bazen de diyorum ki herhangi bir gün dalgınlığına gelse yeter. Bir akşam fanusu kapatmayı unutsa ya da koyun bir gece sessiz kalsa ve işte o zaman küçük çanlar göz yaşlarına dönüşüyorlar. İşte bu büyük bir sır. Küçük prensi benim kadar seven sizler için de benim için de hiç bilmediğiniz bir yerlerde hiç görmediğimiz bir koyunun bir gülü yediği ya da yemediği öyle çok şeyi değiştirir ki. Gökyüzüne bakın. Kendi kendinize sorun. Yedi mi, yemedi mi? Ne kadar çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Hiçbir büyük bunun ne kadar önemli bir sorun olduğunu anlayamaz. Bu benim için dünyadaki en güzel ve en hüzün dolu görüntü. Bir önceki sayfadakinin aynısı ama Unutmanızı istemediğim için bir daha çizdim. Küçük Prens'in dünyada belirdiği ve sonra da yok olduğu yer burası. Çok dikkatli bakın ki eğer bir gün Afrika'daki çöl yolunuz düşerse tanıyabilirsiniz. Bu noktaya geldiğinizde lütfen acele etmeyin. Yıldızın tam altında biraz durun. Ve eğer gülen, altın saçlı, sorularınıza yanıt vermeyen küçük bir adamla karşılaşırsanız onun kim olduğunu biliyorsunuz. Eğer böyle bir şey olursa ne olur beni de rahatlatın. Döndüğünü haber verin bana.